Merhabalar, ben film hafızası yazarlarından Tuğba Büdüş. What Did The Director Do podcast serisinin bu bölümünde sizlere Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi filmini analiz edeceğim.
Şairliği Seçenlerin Portresi. Celine Sciamma'nın dördüncü uzun metrajı olan Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, her ne kadar en kaba tabirle bir aşk hikayesi olarak tanımlansa da aslında alt metninde feminizm ve sınıf meselesi gibi mevzuları da fazlasıyla önemser. Film, Alison Belgel'ın 1985 yılında öne sürdüğü Belgel testinden pek iyiyle geçtiği gibi bakan ve bakılan kodlarını da değiştirir. Erkek bakışının egemen olduğu filmlerin genelinde kadın sadece erkek tarafından bakılan ve arzulanan bir objeyken, feminist filmlerde bakan da bakılan da bir kadındır. Ayrıca erkek gözüyle çekilen filmlerde kadın genelde bir bütün halinde değil de parçalar halinde var olur. Çünkü kadının tek görevi arzu nesnesi olarak perdede yer almaktır. Tabiri caizse müşteri çekmek amacıyla kasap dükkanında sergilenen döş, göğüs, but, kalça parçaları gibidir aslında filmlerdeki kadın temsilleri. Vitrinde parçalar halinde var olan ama aslında bir zamanlar yaşayan bir hayvanın sadece bir et parçası olarak görülmesiyle kadının durumu çok benzerdir. Sciamma'nın filminde ise bu erkek bakışına yer olmadığı gibi kadın vücudu hiçbir zaman erkeğin arzusuna hizmet edecek şekilde de var olmaz. Fakat sanmayın ki filmin meziyeti bunlarla sınırlı. Aslında filmin içinde başka bir sanat dalı icra edilir. Bir resmin yapılmasıyla başlar ve o resmin tamamlanmasıyla biter film. Burada da bilinen kodlar yıkılır. Özellikle 18. yüzyıl ve öncesinde erkekler birçok sanat dalında olduğu gibi resim sanatı alanına da hakimdi. Kadın ressamların ise o dünyada var olabilmesi yazar, şair, oyuncu ve diğer birçok sanat dalında olduğu gibi meşakkatliydi. Tıpkı yazdığı kitabın yazarı olarak kocasının adını yazmak zorunda kalan Frankenstein'ın yazarı Mary Shelley gibi, Marianne de sergilere katılabilmek için babasının imzasını atar eserlerine. Erkek bakışıyla çizilen tabloların ise biraz önce bahsettiğimiz filmlerin durumundan farkı yoktur. Çıplak kadın bedenleri her daim bakan erkeğin cinsel arzularını harekete geçirmeye yöneliktir. İşte Marianne ile Heloise'in durumu bu açıdan çok farklı bir seyir izler. Portrenin ikinci defa çizimine başlanıldığında Heloise kısa bir süre sonra nesne olmaktan sıyrılarak özne olur. Zira Heloise öncelikle portrenin yaratım sürecinin her bir anına katılır. Resmi birlikte yorumlar, boyanın tonunu birlikte ayarlar ama asıl bu yorumu yapmama neden olan şey başkadır. Bir sahnede Marianne önce Heloise'in kişilik özellikleri ve alışkanlıkları ile ilgili detaylı bilgi verir ve sizin yerinizde olmak istemezdim der. Neden söyler bunu? Çünkü klasik anlamda Marianne bakan, Heloise ise bakılan konumundadır. Lakin Heloise Marianne'in tam da kendi bulunduğu konuma gelmesini ister ve bu kez kendisi Marianne ile ilgili detaylı ve çok yerinde tespitlerini sıralar. Sonra da aralarında bir fark olmadığını, kendisinin de Marianne'e baktığını açıklar. Marianne Heloise'i tuvale nakşederken Heloise de Marianne'i zihnine nakşeder. Üstelik filmde bu konumların tamamen önemsizleştiği, bu iki kadının bir olduğu sinyali çok daha önceden verilir. İkilinin ilk yürüyüşe çıktığı sahnede Sciamma bu iki kadının yüzlerine eşler adeta. Ki bu sinema tarihinde daha önce muhteşem örneklerini gördüğümüz bir tercihtir. Muhtemelen Sciamma'nın da etkilendiği Agnes Varda'nın ilk şaheseri Paralel Yaşamlar ve Ingmar Bergman'ın Persona filmlerinde bu yüz eşleme mevzusu çok net vardır. Sciamma da bu enfes sahneleri bir yenisini ekleyerek hem ustalara selam göndermiş hem de sinema tarihine bir anlamlı iz daha bırakmış olur bu tercihiyle. Fakat Heloise ile Marianne'in bir olduğu çok daha akıllarda kalacak başka bir sahne daha vardır. Sciamma birçok defa bu ikili arasında eşleşme yaratmak için ayna objesini kullanır. Lakin Heloise'in vücuduna tutturulmuş aynada Marianne'in yüzünü gördüğümüz sahnenin bir eşi benzeri daha var mıdır emin değilim. Marianne aynaya bakarak kendini çizerken kafasını aynadan yansıyan görüntüsünden çizse bile vücudun kalanı Heloise'e aittir. Bu sahne ile bu ikili tam olarak bir olur işte. Aslında biz bu eş olabilme mevzusunu Andrea Acima'nın aynı isimli romanından Luca Guadagnino tarafından sinemaya uyarlanan Call Me By Your Name'de de çokça şahit olmuştuk. Oliver Elio'yu Oliver, Elio da Oliver'ı Elio diye çağırıyordu hatırlarsanız. Tabii Call Me By Your Name ile alev almış bir genç kızın portresi filmlerinin benzerliği sadece bu eş olabilme, tek olma durumu üzerinden özetlenemez. Dışarıdan gelen Oliver'ın düzene çomak sokmasıyla Mahriye'nin gelmesiyle oluşan etki aynıdır neredeyse. Şehirden kırsala gelerek ataerkil düzeni sarsan karakterlerin neyle ve nasıl geldikleri de bir o kadar önemlidir. Örneğin Mahriye'nin denizden gelmesi oldukça anlam yüklüdür filmin dünyası açısından. Ki bu noktada Jean Campion'un The Piano filmini anmamak olmaz. Adeta bu denizden gelme durumu ile alev almış bir genç kızın portresinin The Piano'ya reverans yaptığı oldukça aşikardır. Tıpkı The Piano'daki gibi deniz oldukça dalgalı olduğu için yolculuk epey zorlu geçer. Fakat daha ilk sahnede Marian dalgalar nedeniyle sallanan kayıkta sıkı sıkıya tuttuğu kutusunu düşürdüğünde bu tehlikeli ve tekinsiz dünyadan çekinmediğini gösterir. Marian bir an bile tereddüt etmeden ya da kayıktaki erkeklerden medet ummadan atlayıverir suya. Bu tek bir sahne üzerinden Marian'in güçlü, savaşmayı bilen, her şeye rağmen ayakta durup tüm zorluklara göğüs geren bir karakter olabileceğinin sinyallerini veririz. Ki hatırlanacağı üzere de piyanodaki ada kıyıya çıkmak için de kutusunu taşımak için de erkeklerden yardım alır. Bu anlamda Siema'nın ustalardan aldığı ilhamı daha da geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bu deniz ile başa çıkabilme mevzusu Heloise ile tekrar gündeme gelecektir üstelik. Heloise deniz kıyısına gittikleri zaman yüzmek istediğini söyler. Hırçın dalgaların eksik olmadığı deniz onun için dış dünya, tekinsiz bir alan, bilinmeyendir. Aslında mevcut bırakıldığı evliliktir bir nevi. Ada ise bu mücadeleden sıyrılmış, daha sakin, güvenli bir alandır. Nihayetinde tablo bitmiştir ve Heloise'in sürekli kaçtığı evlilik artık çok yakındır. Peki buna hazır mıdır? Heloise bunu yapıp yapamayacağını görmek için artık ne olursa olsun suya girer. Eğer ki dalgalara karşı koyabiliyorsa emin olacaktır. Ne var ki bu o kadar kolay değildir. Evlenmek istemeyen ve bu konuda oldukça tedirgin olan Heloise her ne kadar dalgalara karşı yüzebilmiş olsa da hala korkmaktadır. Marian ise onu yüreklendirmek için en azından batmadığını bir şekilde baş edebileceğini söyler. Dört bir tarafı Heloise'in çekindiği sularla çevrili adanın içine girecek olursak oldukça güvenli bir mekandır. En başta ada tamamen kadınlardan oluşmaktadır. En azından biz adada hiçbir erkeğe rastlamayız. Marian'ı adaya getiren erkekler bile çok fazla ilerlemez tek bir sahne dışında. Sadece bazı erkeklerin mevzu bahsi olur. Örneğin Marian'ın tanınmış bir ressam olan babası, Heloise'in talibi, Sophie'nin hamile kalmasına neden olan kişi ve Heloise'in tablosunu tamamlayamayan ressam. Fakat bu erkeklerin ne bir ismi vardır ne de karakterlerimiz bu kişiler üzerinde dururlar. Çünkü fazlasıyla önemsiz detaylardır. Bir miktar sperm, yarı bırakılmış bir tablo ya da bir imzadan ötesi değillerdir. Filmde bir de Heloise'in annesinin adı yoktur. Zira Heloise'in annesi olan Kontes filmde patriarkal düzeni temsil eden kişidir. Kızını evlendirerek gelenekleri devam ettirmeye çalışan Kontes, iktidarı, sınıfları, boyun eğmeyi, emretmeyi temsil eder. İşte varlığıyla bile tüm hayatı kendince dengede tutan Kontes evden ayrılınca, üç kadın arasında iktidar tarafından örülmüş olan duvarlar kalkar. Aslında film boyunca odaklandığımız üç kadın da ilk andan itibaren sınıf farkı gözetmeden yardımlaşır. Ama Kontes'in evden bir süreliğine ayrılmasıyla tabiri caizse erk tarafından konulan çizgiler yerle bir edilir. Tüm bu yerle bir edişi Siemma muhteşem bir sahneyle taçlandırır. Mutfaktaki masanın etrafındaki karakterlerimiz kadının yardımlaşarak nasıl da mutlu bir şekilde yaşayacağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Yemek yapması gereken Sophie etemin işlerken Marian şarap doldurur, Heloise ise yemek yapar. Bu sahnenin inandırıcı olmasının en büyük sebeplerinden biri ise karakterlerimizin her türlü süsten azade halleridir. Üç farklı sınıfa mensup kadını görüntülerine bakarak ayırmak neredeyse imkansızdır. Ne makyaj, ne takı, ne de başka bir ihtişam belirtisi vardır. Filmin bu ve birçok sahnesi özellikle uzun uzun sınıfsal analizlere gebedir aslında. Bu sınıf meselesini yerli bir eden gücün ise kadın gücü olması çok anlamlıdır. Sınıf ayrımı yok, şiddet yok, korku yok. Sanat, edebiyat, şiir, dayanışma, sevgi, aşk, dostluk, paylaşım var. Sadece bu sahne üzerinden bile filmi gelmiş geçmiş en önemli feminist filmler arasında sayabiliriz. Zaten Heloise adalet olduğu için manastırı çok sevdiğini söylememiş midir? Tabii aradaki en büyük güç odağı olan Tanrı'nın varlığını hesaba katmazsak Heloise'e katılmak mümkün. Ne var ki Mahriye'nin bu konuda kilisenin gerçek yüzünü çok daha iyi tanımasından dolayı bu düşünceye karşı çıktığını da hatırlarız. Aslında Marien birçok konuda Heloise'den daha tecrübelidir. Ne de olsa erkeklerin baskın olduğu bir alanda hayatta kalmayı başarmış biridir o. Bir nevi çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolda uzun bir mesafeyi adımlamıştır. Oysa Heloise ve Sophie bu konuda henüz yolun başındadır. Marien bu iki karakterin de elinden tutarak yetişkinliğe geçişlerini sağlar. Sophie de bu kürtaj ile olurken Heloise'i ilk aşık olarak vuku bulur. Zaten Marien başta da Heloise'e yol arkadaşı olarak tanıtılmamış mıdır? Adadaki gezintilerinde ona eşlik edecek bir yoldaş, arkadaş, dost, kız kardeş, sevgili, yaren ne fark eder? Bu yol arkadaşlığından belki de artık filme ruhunu veren efsaneye gelmek gerek. Film Orfe ve Evridike mitinden oldukça etkilenir. Üç kadının masa başı sohbetlerinden birinde Orfe ve Evridike efsanesinin en can alıcı kısmı okunur ve tartışılır. Marien, Orfe'nin aşıkların değil de şairlerin yolunu seçtiğini söylerken, Heloise belki de Evridike ona arkanı dön dedi der. Heloise'in bu fikrinin sebebi de çok bellidir aslında. Hikayenin sonunu kadının belirlemesinden yanadır gönlü zira. Tabii ki tıpkı onlar gibi biz de efsanenin neden böyle sonuçlandığını bilemeyiz. Lakin Marien'in Orfe'yi, Heloise'in de Evridike'yi temsil ettiğini anlarız. Zira Heloise de tıpkı Evridike gibi ölümü seçer. Çünkü annesinin uygun gördüğü Milano'daki talibiyle evlenmek onun için bir ölümdür. Zaten annesinin ona girdirdiği gelinlik de kefen gibidir. Marien çok daha önceden Heloise'in bu gelinliği giymiş olan halinin hayalini görür. Bu hayali her gördüğünde de adeta ölmüş birinin ruhunu görmüş gibi korkar. Peki birbirini tıpkı Orfe ile Evridike gibi seven, aşık olan Marien ve Heloise neden birbirlerine bırakmışlardır? Marien aşk yerine şairliği seçtiği için mi? Yoksa Heloise böyle istediği için mi? Bunun net bir cevabı yoktur aslında. Zira film için bunun bir önemi de yoktur. Sonuçta ikisi de birbirine dönüştürmüş, resim tamamlanmıştır. Bu resmi tamamlama mevzusundan ise Marien'in bomboş olarak getirdiği tuvallere tekrar bir dönelim isterim. Marien, şatoya geldiğinde büyük bir özenle denize düşürdüğü kutuyu açar ve içinden tuvalleri çıkarır. Çırılçıplak soyunarak ateşin başına oturur. Boş tuvaller ve çırılçıplak Marien. Buradaki çıplaklık erotik anlamda bir çıplaklık değildir ama. Marien tamamen dış dünyadan arınmış, saf haliyle şatoya yerleşir demektir daha çok. Kutuyu ise aslında Pandora'nın kutusu olarak düşünebiliriz. Marien tabii ki mitolojide anlatıldığı gibi kutusunun içinde tanrılar tarafından konulmuş kötülükleri getirmez. Aksine tüm bu eril ağızdan yazılmış efsanelerin aksine Marien'in kutusunun içinde aşk, fedakarlık, arkadaşlık, dostluk ve daha niceleri vardır. Boş tuvaller dolarken de bu güzellikler ile dolar. Filmin sonunda kutuyu kapatansa bir erkek olur. Zira tüm güzellikleriyle örülmüş olan hikayeyi nihayete erdiren tıpkı Zeus gibi bir erkektir. Filmde her daim sesi duyulan ateş de önemli bir konumdadır. Mahriye'nin odasında ve mutfakta sürekli yanan bir ateş vardır. Ve bu ateş çıtırtısı hiç eksik olmaz. Bu yanan ateş aslında filmde alevlenen aşka paralel olarak her yere daha da çok nüfuz etmeye başlar. Heloise'in tamamlanamamış tablosunun kalbine ve yine Heloise'in elbisesine kadar ele geçirir her şeyi. Eloise'in elbisesinin tutuştuğu sahne zaten Arzu'nun da artık aşa çıktığı anlardan biridir. Lakin bu sahnenin önemi sadece bu anlamda sınırlı değildir. Ki bu sahne mevzu bahis olduğunda öncelikle filmin müziklerinin mimarı olan Jean-Baptiste Delobrieur ve Arthur Simonini'ye çokça metiye gitmek gerek sanımca. Sahnenin baş döndüren etkisinde bu iki ismin payı çok büyüktür. Üstelik şarkının sözleri çok manidardır. Şarkının nakaratında non possum fuggere sözleri geçer. Tüm bunlardan kaçamıyorum gibi bir anlamı vardır sözlerin. Heloise ile Marien bu sözlerin eşliğinde bakışlarıyla adeta birbirlerine haykırırlar. Tüm bu duygulardan kaçamıyorum. Tıpkı Orfe ile Evridike'nin Hades'ten yeryüzüne çıkarken el ele tutuşmalarını akla getirecek bir sahnenin ardından da ilk kez eyleme geçerler. Filmde Marien ile Heloise karakterleri kadar Sophie'nin varlığı da çok önemlidir. Aslında Sophie bu iki karakter arasında katalizör görevi görür. Aynı zamanda seçimleriyle de bilge ve hayran olunası bir duruş sergiler. Sophie hamiledir ve çok emindir bebeği istemediğinden. Kürtaj olmaya karar verir. Bu kararı hiç kimseye danışmadan alır üstelik. İşte filmin atlanmaması gereken sahnelerinden biri de kürtaj sahnesidir hiç kuşkusuz. Öncelikle bu sahnede asla mağdur edebiyatı yapılmaz. Sophie mecbur olduğu için kürtaj olmaz, istediği için olur. Bu nedenle üzülecek bir durum da yoktur ortada. Lakin ölümü kutsamak gibi bir durum da değildir bu. Zaten öldürülen bir canlı yoktur henüz ortada. Ayrıca bu acı verici anlarda Sophie yanı başında mutlu çığlıklar atan minik bebeğin elinden tutarak ondan güç alır. Yani demem o ki bu sahnede aksine yaşam kutsanır. Daha sonra bu üç arkadaşın kürtaj sahnesini ölümsüzleştirmeleri ise özellikle bir tabu olan kürtajın ve buna bağlı olarak da kadının özgürleşmesinin kutsanmasıdır. Aradan neredeyse 3 koca yüzyıl geçmesine rağmen kürtajın bazı yerlerde yasaklı olması ve hala tartışılıyor olması utancına karşılık filmin yaptığı şey kuşkusuz çok anlamlıdır. Sophie'nin hikayedeki etkinliği tabii ki bununla sınırlı da değildir. Örneğin Sophie, Marie'nin ikinci kez portreyi çizmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak kaslağını işlemeye başlar. Ve ne neredeyse Marie'n ile aynı zamanda bitirir işini. Sophie bir nevi o evin içinde 5 gün boyunca yaşanan süreci kaslağına nakşederek her şeyi ölümsüzleştirmiştir. Portre biter, kaslak biter, çiçekler solar ve kontes gelir ki kontes tek gelmemiştir. Siemma yine bunu her şeyin net bir şekilde sona erdiğini akla getirmeyecek kadar hınzır bir şekilde aktarır. Filmin başından beri denizden adaya bile adım attırılmamış olan erkeği üç kahramanımızın adeta bir olduğu masada yemek yerken görürüz. Kısa bir süreliğine de olsa gücü ele geçirmiş olan anaerkil düzen tekrar erk tarafından ele geçirilmiştir. Tabiri caizse üzerinde kadınlar tarafından yazılmış olan manifesto hatıralara gömülmüştür. Premierini yaptığı Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo ve Queer Palm ödüllerini alan alev almış bir genç kızın portresi her anı bir tabloyu akla getiren görüntülere sahiptir. Lakin Claire Mato'nun muhteşem görüntü yönetiminin esinlenilen tablolarla yarışacak güçte olduğunu da söylemek gerek. Maton o kadar başarılı ki yarattığı tüm anları beynimize kazır. Zira alev almış bir genç kızın portresi en çok da bu anlarla ve bağrımıza bir hançer saplayan Antonio Vivaldi'nin 4 mevsimi eserinin yaz kısmı eşliğinde izlediğimiz final sahnesiyle hatırlanır daha çok. Analizimiz burada sona erdi. Diğer yazılarıma Film Hafızası sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle esen kalın.